Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Erdi Özağa ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şu an elimde tuttuğum telefon özellikle ön sipariş fiyatıyla büyük ses getiren Asus'un Zenfone 5Z modeli. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve hem telefonu kutusundan çıkartıp detaylarına yakından bakalım hem de kullanım seviyesindeki ilk izlenimlerimizi paylaşmaya çalışalım. Hadi o zaman kameranın açısını değiştirelim, telefonun kutusunu açmaya başlayalım. Ve evet arkadaşlar, çok konuşulan ön sipariş fiyatıyla epey ses getiren ve muhtemelen bundan dolayı da sizlerden en çok talep aldığım telefonlardan biri diyebileceğim Zenfone 5Z şu anda önümüzde duruyor. Telefon test örneği olarak geldi ancak kutusu sıfır değil, daha öncesinde açılmış ve etkinlik için kullanılmış bir telefon. Asus'un bir süredir kullanmakta olduğu We Love Photo sloganı burada da karşımıza çıkıyor. Telefonun kendisi burada. Birazdan ona geçiş yapacağız ama öncesinde bakalım bu zarfta neler var. Bir adet iğnemiz var. Sim kart takmak için gerekli olan iğne. Aynı zamanda bir kullanım kılavuzu ve buna ek olarak bir de silikon kılıf çıkıyor. Zenfone 5'te de silikon kılıf çıkmıştı. Bu telefonda da var sevgili arkadaşlar ve fena değil. İlk etapta telefonun arka kısmını koruyabilmek anlamında, kılcal çiziklere karşı önlem alabilmek anlamında kutudan çıkması güzel. Evet, telefonumuzun kendisi burada. Şimdi isterseniz ona bir göz atalım. Sonrasında zaten detaylıca değineceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi kutu sıfır olmadığı için içerisindeki cihaz da muhtemelen dün yapılan Türkiye lansmanında gösterilen cihazlardan bir tanesi. Evet, genel görünüm anlamında birazdan detaylara gireceğim zaten ama Zenfone 5'i de getirdim arkadaşlar. Şöyle kapatalım daha iyi anlayabilmek anlamında. Tasarımında görülebileceği üzere dikkat çekici bir fark bulunmuyor. Hatta uzaktan baktığınız zaman hangisi Zenfone 5 ise hangisi Zenfone 5 anlamak neredeyse imkansıza yakın. Zaten Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi'nde yapılan lansmanda da iç aksamda, yani dahili bileşenlerde donanımsal yapıda farklar oldu ama genel görünüm seviyesinde telefonların benzeştiği söylenmişti ki şu an zaten iki telefonu da görmekteyiz ve gerçekten telefonlar çalışmadığı sürece uzaktan baktığınız an itibariyle hangisinin Zenfone 5 ise hangisinin 5 olduğunu anlamak pek kolay olmayacaktır diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Birazdan telefonun kendisine detaylıca değineceğim zaten. Evet, içerisinden bir adet tabii ki şarj adaptörü çıkıyor. Adaptörün kendisine bir göz atalım isterseniz. 5 volt 2 amper verebilen bir adaptör ve Asus hızlı şarj konusunda da epeydir yatırımlarını sürdüren firmalardan bir tanesi. Bir adet tabii ki kablomuz var. Bir ucu standart tip A, diğer ucu tip C formunda. Hem şarj hem de dosya transferi için kullanacağımız kablo. Bu arada uzunluğuna da göz atalım isterseniz. Evet, uzunluk olarak da oldukça iyi. Bir adet kulaklığımız var. Kulaklığın kendisine de bakalım. İncelemede zaten detaylıca kulaklık performansına değinmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Evet, tasarım olarak bakıldığı zaman bazı rakiplerinde olduğu gibi Apple'ın kutu içeriğinden çıkan kulaklığa benzeşme konusunda bir iddiası yok kulaklığın. Gerçi telefonun kendisi iPhone 10'la ilgili bayağı bir tasarım benzeşmesine sahip. Fakat aksesuar seviyesinde o yola gitmemişler. Nispeten farklı bir tasarımı var. Aynı zamanda kulak içi bir kulaklık olduğu için ekstra pedler de sunuluyor. Dolayısıyla kendinizi hangisine daha rahat hissederseniz o pedi takarak kulaklığı kullanmaya başlayabilirsiniz. Bir tane ufak kumanda butonu var. Sesli görüşme esnasında yine ya da müzik dinlerken bu kontrol butonunu pekala kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında da kutu içeriğinde başka herhangi bir unsur bulunmuyor. Kılıfı merak edenler açısından hemen şöyle bir göstereyim. Nasıl bir etki yaratıyor bunu görelim. Dediğim gibi özellikle arka tarafı kılcal çiziklere karşı korumak anlamında aksesuar zenginliği artana kadar ya da yurt dışından vereceğiniz bir aksesuar siparişi gelene kadar eğer memnun kalmazsanız bu silikon kılıfı kullanarak arka tarafı koruma altına alabilirsiniz. Telefonların tasarım olarak benzeştiğini söylemiştim. Ölçü olarak da fark yok. İsterseniz Zenfone 5Z'nin kılıfını Zenfone 5'e takarak durumu anlamaya çalışalım. Bakın birebir çuk diye oturdu. Dolayısıyla telefonlar hem fiziksel ölçüler hem de genel görünüm tasarım silüeti anlamında karbon kopyası olarak düşünülebilir. Zenfone 5Z'yi ben tekrardan kenara kaldırıyorum ve telefonu kendisine geri dönüş yapalım isterseniz. Tabii telefon kutudan böyle çıktığı için ben öncelikle telefonu sıfırlamak istiyorum sevgili dostlar. Evet, telefon sıfırlanırken isterseniz bazı teknik özelliklerden bahsedeyim sizlere. Telefonun ekranı 6.2 inç boyutunda ve Full HD Plus diyebileceğimiz 2246x1080 piksel çözünürlüğe sahip. Panel seviyesinde ekran IPS panel kullanıyor. Ekran kas oranımız Asus'un verdiği bilgilere göre %90 seviyesinde ve bu oran itibariyle sınıfındaki en başarılı telefonlardan birisi olarak değerlendirilebilir. Ekran kas oranı daha yüksek olan telefonlar da var. Örneğin yakın zamanda gördüğümüz Oppo'nun Find X modeli gibi bazı telefonlardan %94'ler seviyesine yaklaşan oranları görebiliyoruz ama bu telefonda sonucunda Oppo Find X biraz daha pahalı, biraz daha özel bir telefon. Asus'un Zenfone 5Z modeli fiyatı itibariyle daha geniş kitlelere gitme eğilimi olan bir telefon ki böylesi telefonlar açısından bakıldığı zaman %90 seviyesindeki ekran kas oranı gerçekten bayağı başarılı. Ekran parlaklık seviyesi Asus'un verdiği bilgilere göre 550 nit seviyesindeki taban değer olarak, referans noktası olarak 500 nit alıyorum parlaklık seviyesinde. Çünkü 500'ün üzerine çıkıldığı an itibariyle açık hava kullanımına yatkın bir ekrana sahip oluyorsunuz. Tabii ki rakiplerine bakıldığı zaman iPhone 10'da ve Samsung'un üst seviye Note 8 ve Galaxy S9, S9 Plus gibi modellerinde parlaklık seviyesi çok daha üst noktalarda. Dolayısıyla birebir rakamsal bazda kıyaslama yapacak olursak böylesi telefonların bir miktar gerisinde kalıyor ama sonucunda fiyat olarak neredeyse yarı fiyatına denk düşen bir telefona sahibiz. Çünkü iPhone 10 $1,000 seviyesinde, Galaxy S9 gibi cihazlarsa işte 850-900 dolar bandında seyrediyorlar. Bu telefonsa 450-500 dolar civarından başlayan bir fiyatlandırmaya sahip, Amerika için konuşmak gerekirse. Dolayısıyla ekran konusunda açık hava kullanımına yettiği sürece aradaki farkı anlamak, eğer diğer telefonları kullanmadıysanız pek kolay değil ama iPhone 10 ve Samsung Galaxy S9 Plus gibi cihazlara karşı bir deneyiminiz varsa belki aradaki parlaklık seviyesini daha rahat anlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi açık hava kullanımına yetiyor olması pek çok kullanıcı için fazlasıyla yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Tabii ki ekran konusunda Gorilla Glass koruma desteği var ve 2.5 boyutlu bir ekrana sahibiz aslında. Yani kenarlardan bir miktar kayış yaptığını söyleyebilirim. Bu arada üst tarafta iki tane anten çizgimiz var. Bakın şurada dikey olarak konumlandırılmış durumda. Aynı zamanda mikrofonumuz var. Sol tarafa bakıldığı zaman SIM kart slotumuz burada yer alıyor sevgili arkadaşlar. Sağ tarafta ses arttırma ve azaltma ile güç butonumuz var. Alt tarafa bakıldığı zaman USB Type-C konektörümüz var. 3.5 mm jackimiz burada. Yine anten çizgisi şeridi devam ediyor. Ek olarak bir de hoparlörümüz var. Arka tarafa geçildiği zamansa çift kamera konfigürasyonu, çok tonlu LED flaşımız ve parmak izi okuyucumuz burada yer alıyor. Tabii ki tasarım seviyesinde telefon önden bakıldığı zaman büyük oranda iPhone 10 esintileri taşıyor. Telefonun tasarımını özgünleştiren noktalardan bir tanesi arka tarafta iç Zen tabanlı ürünleri. Zen derken hem Zenfone serisi telefonlardan hem de Zenbook serisi ultrabooklardan bahsediyorum. Onlarda gördüğünüz bu içerideki dairesel 3 boyutlu etki bu telefonda da devam ediyor. Bakın. Bu etkiyi oluşturabilmek anlamında Asus arka katmanlar arasında özel bir süreci uyguluyor. Bu üretim tarafını hem karmaşıklaştıran hem de biraz uzatan bir uygulama yöntemi ama sonucunda Asus'un imzası gibi oluyor. Arka tarafa en azından özgün bir hava kazandırdığını söyleyebilirim. Bu 3 boyutlu etki yaratan, animasyon etkisi yaratan özel uygulama. Tabii telefonumuz hazır tasarımdan bahsetmişken söyleyeyim. 165 gram ağırlığında ve 7.7 mm kalınlığında. Ağırlık olarak bakıldığı zaman bende yarattığı izlenim seviyesindeki, zaten Mobil Dünya Kongresi'nde de belli bir süre için kullanma şansı yakalamıştım. Ağırlık dengesi iyi ayarlanmış bir telefon. Dolayısıyla ekran boyutu ve sahip olduğu teknik özellikler seviyesinde bence kullanıcısına çok fazla rahatsızlık vermeyecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi kuruluma geçelim sevgili arkadaşlar. Evet, yüz tanımayı kurmuş olduk. Bir sistem güncellemesi de varmış. Ona tamam diyorum. Şimdi tabii şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Bakalım yüz tanıma nasıl çalışıyor? Şu an gerçekten hızlı. Baya baya hızlı çalıştığını söyleyebilirim. Zaten bu seviyedeki amiral gemi sınıfı telefonların pek çoğunda bu özellik epey hızlı çalışıyor. Parmak izi okuyucusuna bir göz atalım. Parmak izi ekleyelim. Evet, parmak izini de eklemiş olduk. Tamam diyorum. Gerçekten bayağı hızlı. En hızlı diyemem. Bu noktada şimdi bazı telefonların biraz daha hızlı olduğunu söyleyebilirim ama gerçekten hızlı. Tabii isterseniz dediğim gibi yüz tanımayı da bu vesileyle kullanabilirsiniz. Şimdi telefonun ekran özelliklerinden bahsetmişim. Sonuçta bir 19'a 9 oranında bir ekran sevgili dostlar. Full HD Plus dediğimiz çözünürlüğe denk geliyor ve DCI-P3 renk gamutunun da %100'ünü karşılayabilen bir ekran. Yani renk üretimi konusunda bu sınıftaki pek çok cihazda olduğu gibi yetenekleri yüksek telefonlardan bir tanesi. Renk doğruluğu konusunda iddialı olan telefonlardan bir tanesi. Snapdragon 845 platformu bunu kullanıyor ve aynı zamanda Türkiye'ye gelen ilk versiyon 6 GB RAM ile birlikte 64 GB depolama kapasitesi sunuyor ama tabii ki bu telefon ilk tanıtıldığında ses getirmesinin ana sebeplerinden bir tanesi 8 GB RAM'e ve 256 GB depolama kapasitesine sahip olan versiyondu. Örneğin OnePlus'ta olduğu gibi ya da örneğin Xiaomi Mi 8'in Explore Edition keşif versiyonunda olduğu gibi. Umarım zamanla o versiyonlarda Türkiye'ye gelir, seçenekler artar ama ilk etapta gelen model 6 GB RAM'e ve 64 GB depolama kapasitesine sahip. Tabii arka tarafta diğer indirme işlemleri devam ettiği için kurulumlar biraz zaman alabilir. Şimdi çentikli bir telefona sahibiz ama yazılım seviyesini arzu ederseniz çentiği kapatabiliyorsunuz, boşlukları doldurabiliyorsunuz. Çünkü bakın, telefon çentikli bir tasarıma sahip fakat şu an Android ekosistemi Android P öncesinde çentiğe hazır olmadığı için bazı tuhaf detayları yakalayabiliyorsunuz. Örneğin saate dikkat ederseniz kenardaki kıvrıma dip dibe gelmiş durumda. Dolayısıyla bu aslında zaten durumu gösteren, şuradaki 3 nokta işaretiyle bildirimden oraya sığmadığını, bildirimle ilgili ikonların oraya sığmadığını zaten anlayabiliyorsunuz ama Android P güncellemesinden sonra zaten çentikli telefonlar için arayüz seviyesinde daha farklı özelleştirmeleri de görüyor olabileceğiz. Ekran kısmına girerseniz bakın çentiği gizle diye bir seçenek var. Çentiği gizlerseniz eğer sol ve sağ tarafını doldurmuş oluyorsunuz. Tabii ki uygulamalar burayı bir sınır kabul edebilir. Çentik tarafında aktif olduğu zaman da uygulamaların çentikli tasarımlarla ilgili optimizasyon tarafındaki durumunu gösteren bir tablo aslında ama İsterseniz çentiyi kapatabilir, isterseniz açabilirsiniz arkadaşlar. Bildirim ekranında yine farklı seçenekler var. Otomatik renk sıcaklığı gibi seçenekler var. Bu Apple'da da bizim gördüğümüz özelliklerden birisiydi. Ortamdaki renk sıcaklığına göre, ışık seviyesine göre ekran kendisini dinamik olarak ayarlayabiliyor. Tabii yapay zeka seviyesinde çok fazla özelliği olan bir telefon bu. Örneğin kamera tarafında yapay zeka destekli portre modunda çekim yapabiliyorsunuz. Birazdan kameraya bakacağız zaten. Ya da örneğin ortamdaki gürültü çok fazlaysa yapay zeka devreye girerek telefonu ses seviyesine ayarlayabiliyor. Şarj esnasında da yine keza yapay zeka konusunda sizin şarj alışkanlıklarınız takip edilerek şarjla ilgili oranlar buna göre optimize edilebiliyor. Şimdi kameraya bakalım isterseniz. Kamera tarafında farklı seçenekler var ama öncesinde tabii ki kameranın detaylarına girelim isterseniz. Sonucunda Sony'nin IMX363 sensörünü kullanan bir kameradan bahsediyoruz. Bu ne anlama geliyor? Telefonun sahip olduğu sensörün boyutu 1/2.55 inç ve sensöre güç veren piksellerin boyutu da 1.4 mikron. Dolayısıyla aslında pikseller bazı rakiplerine göre daha büyük seviyede ve f1.8 diyaframla kamera desteklenmiş durumda. 12 megapiksel çözümde bir kameradan bahsediyoruz. İkinci kamera ise 8 megapiksel çözümde sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla çift kamera konfigürasyonunda bazı telefonlardan farklı olarak aynı çözünürlükte ya da aynı mimariye sahip olan iki kamera yerine iki farklı kamera mimarisi tercih edilmiş durumda. Ön kameraya bakıldığı zamansa sevgili dostlar 8 megapiksel çözünürlükte ve f2.0 diyaframa sahip yapay zeka destekli bazı fonksiyonlardan bahsedebiliriz. Şunu söyleyeyim, en çok merak edilen ve bana da gelen sorulardan bir tanesi kamera konusunda, kameranın video kayıt konusundaki performansına ilişkindi. Bakın şurada zaten üst tarafta seçeneklerle ilgili bilgiyi bize verebiliyor. Video kalitesi olarak bakıldığı zaman 4K'da 60 kare saniye 60 fps video desteğinin de olduğunu görmekteyiz. Yine Full HD'de de 60 kare saniye video kaydına olanak tanıyor. Bunlar seçenekler seviyesinde sunulmuş durumda. Hatta bakın seçimi yaptık. Video kaydına girelim. Üst kısımda bakın 4K 60 kare saniye diye bir uyarıyı da bizlerle paylaşıyor. Ön kameraya da bir göz atalım isterseniz. Ön kamera video konusunda Full HD 30 kare saniye çekebiliyor. Ya da isterseniz Full HD Plus, yani ekranın kendi çözünürlüğüne uygun bir ayarlamada yapabiliyor. Daha uygun bir video formatı da oluşturabiliyor. Ama Full HD 30 kare saniye gibi de aslında düşünebiliriz. Şimdi ön kameranın bir fotoğraf kalitesine bakalım. Bu arada fotoğraf çekim hızı ve fotoğrafın galeride oluşma hızı gerçekten iyi. Hoşuma gitti. Evet, ön kamerada bence keskinlik olarak hiç fena değil. Her videoda söylüyorum, bulunduğum ortamdaki ışık güçlü bir ışık. Dolayısıyla kamera konusunda yanıltıcı olabilir ama şu anda örneğin yüzümdeki hatlara, sakallara bakıldığı zaman arkadaşlar keskinlik ve detay zenginliği anlamında hiç fena değil. Kullanıcısını mutlu edecektir diye düşünüyorum. Arka kameraya tekrar göz atalım. Arka kamerayla bir kendimi çekeyim. Arka kamerayla da kendimi çekmiş oldum arkadaşlar ve gerçekten fotoğraf konusunda yetenekli bir telefon duruyor karşımızda. İlk izlenim seviyesinde dediğim gibi bu telefonu alacak kullanıcılar muhtemelen memnun kalacaktır diye düşünüyorum. Bu arada yazılım seviyesinde de detayları sizlere göstermek istiyorum. Android 8 üzerinde en güncel Zen UI arayüzüyle çalışıyor ki Zenfone 4 ile beraber Asus Zen arayüzünü bayağı hafifletmiştim. Bir sürü abidik gubidik özellik vardı. Bunların pek çoğunu çıkardı. Gereksiz bazı uygulamaları da çıkardı ve arayüz çok daha hafif bir hale gelmiş oldu. Örneğin galeriye girelim. Fotoğraflar burada ve ek olarak tabii ki standart olarak kurulu gelen bir takım fotoğraflar var arkadaşlar. İsterseniz bunları tabii ki duvar kağıdı olarak kullanabiliyorsunuz. Ayarlar kısmında göstermek istediğim birkaç ek fonksiyon var. Şimdi onları göstereyim sizlere isterseniz. Örneğin gelişmiş ayarlar kısmında bakın yapay zeka özellikleri var. Bunları kullanarak yapay zeka konusunda farklı özellikleri kullanabiliyorsunuz. Örneğin ortam gürültü seviyesine göre zil sesi demişim. Standart olarak kapalı geldi mesela. Onu arzu ederseniz açabilirsiniz. Çocuk modu var. Kolay mod var. Ekran görüntüsü alma ile ilgili bir takım şeyler var. Zen Motion var. Yine bakıldığı zaman. Cep modu var. Eldiven modu var. Bunları keşfetmesini size bırakıyorum. Tek tek girmeyeceğim. Detaylı incelemede benim günlük hayatta kullandıklarımı sizlere anlatırım tabii ki ama bunlara şimdi çok fazla girmeye gerek yok. Ama gelişmiş ayarlar kısmında gerçekten farklı özellikler var. Asus bu konuda telefonu farklılaştırabilmek, kullanıcıların daha fazla kişiselleştirme yapabilmesi adına gerçekten yoğun çaba sarf ediyor. Bunu bizzat kendimde biliyorum. Asus'un altını çizdiği konulardan bir tanesi Zenimoji özelliğiydi. Apple'ın sahip olduğu Animoji'ye benzeyen bir özellik bu. Şimdi isterseniz bir onun denemesini yapalım. Burada farklı karakterler var. Selam dostum, ne haber? Şunu söyleyebilirim, bu özellik tabii ki Animoji kadar etkili çalışmıyor. Animoji'nin kavrayabildiği kadar yüzdeki jest ve mimikleri yakalayamıyor. Bu da doğal çünkü Animoji'de Apple Face ID'nin 3 boyutlu yüz modellemesini kullanıyor. Bu telefonda öyle bir özellik olmadığı için bu ön kamera vasıtasıyla yakalayabildiği kadar hareketi yakalayıp gerçek zamanlı olarak karakteri yansıtmaya çalışıyor. Dolayısıyla tam olarak hem konuşmanın ifadesi hem de yüzdeki hareketlerin ifadesini ekrana yansıtamıyor ama yine de eğlenceli bir özellik. Kullanmak isterseniz telefonda kendisini yer bulmuş durumda. Şimdi biraz da performans değerlerine bakalım isterseniz. Ne demiştik? Asus Zenfone 5 ile Snapdragon 845'ten güç alıyor. Aslına bakarsanız ben testleri gerçekleştirdim ve bazı ekran görüntüleri aldım. Bakın Antutu'dan aldığımız skor, en yüksek skor 273.883 puan olmuş. Açıkçası hem Xiaomi Mi 8 hem de OnePlus 6 ile biraz daha yüksek skorlar elde edebilmiştim ama genelde perde bu şekilde arkadaşlar. 270.000 ile 285.000 puan arasında bir dağılım var. Her ne kadar bazı üreticiler, ki bunlardan birisi de Xiaomi, 300.000 puan üzerine skor daha etse de gerçek dünya koşullarında en azından şimdiye kadar şahsen ben o skora ulaşabilen bir telefon görmedim sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bakın burada da Geekbench skoru var. Tek çekirdekte 2451, çok çekirdekte ise 9115 puan alınmış durumda. Yani süper hızlı bir telefon bizleri bekliyor. Zaten arayüz de son derece akıcı. Buna ek olarak sentetik testlerde elde edilen sonuçlar da gerçekten güzel. Kurulum esnasında Android Bench üzerinden telefonun sahip olduğu depolama biriminin hızını da test ettim arkadaşlar. Sıralı okuma olarak yaklaşık 710 MB saniye, sıralı yazma olarak ise yaklaşık 205 MB saniyelik bir hız var. Bu hızlar tabii ki telefondan telefona göre değişebiliyor ama kendi sınıfı için standartları yakalayan bir telefon olduğunu söyleyebilirim depolamanın hızı anlamında. Hala en yüksek hız konusunda Huawei telefonlar önde gidiyorlar. Onlarda 830 MB, 850 MB'a neredeyse yaklaşan bir sıralı okuma performansından bahsedebiliriz ama Asus'un sunduğu değerler de gerçekten güzel, fena değil. Xiaomi Mi 8'e yakın değerler olduğunu ifade edebilirim. Şimdi yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken Zenfone 5 size hem sahip olduğu tasarım özellikleri, hem sahip olduğu donanım özellikleri, hem de ön siparişteki 3.300 liralık fiyatıyla gerçekten albenisi oldukça yüksek, cazibeli bir telefon olmuş. Ama özellikle ön sipariş fiyatına dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü 3.300 lira böylesi bir telefon için gerçekten rekabetçi bir fiyat. 3.800 lira, yani ön sipariş sonrasındaki fiyatı belki ayrıca tartışabiliriz. Çünkü o fiyat bandına çıkıldığı zaman hem geçtiğimiz yılın amiral gemileri seviyesinde bazı başka seçenekler ön plana çıkıyor. Bazı iPhone modelleri kez daha o fiyat bandına girmeye başlıyor. Dolayısıyla ön sipariş seviyesindeki 3.300 liralık fiyatlandırma gerçekten çok rekabetçi bir fiyat. Dolayısıyla yeni ve iyi bir telefon almak isteyenler mutlaka bir teknoloji mağazasında ya da internette telefonu detaylıca incelesinler derim. Çünkü tasarım, donanım, işlevsellik ve performans olarak gerçekten ilk izlenim seviyesinde zaten beğeninizi kazanmayı başarıyor. Evet arkadaşlar, ben Erdo Özdağ. Bu videomuzda Asus'un amiral gemi akıllı telefonu Zenfone 5 Z'yi kutusundan çıkardık ve ilk izlenim seviyesinin detaylarına yakından bakmış olduk. Arzu ederseniz beni sosyal medyada takip edebilirsiniz. Hem Twitter hem de Instagram'da Erdo Özdağ ya da FX57 yazarak bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi takip etme konusunda takdir sizin. Arzu edersiniz. Eğer takip etmiyorsanız belki takip etmek isteyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.